Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.
Merhaba, ben Adnan Acar.
Merhaba, ben Niyazi Zorlu.
7. program.
Gel Beriye Beriye türküsüyle başlayalım.
Niye? Nereden çıktı?
Programdan önce seninle konuştuklarımızda senle Ece Ayhan'la kurduğum muhabbeti kurmaya başladık Adnan.
Ece'nin yerine
seni gizli gizli yazmak istiyorum, kaydetmek istiyorum. Ve paylaşmak istiyorum insanlarla. O Gel Beriye Beriye türküsüyle ilgili bir anekdotum vardı ya. Ya onu bir anlat, bir keyiflenelim.
Anlatmayacağım, anlatmayacağım.
Anlat.
Hayır, anlatmayacağım.
Bak, tarihi de bir şey o.
İnternetin ilk yaygınlaştığı dönemlerde Anadolu'da çok yaygındı ve insanlar bu türküyü gel beri bir gel beri yaptığımın berberi çabuk tıraş et beni yoksa perim seni türünden milletin kahkahalarla güldüğü ve bir gülmekten birbirine artık katıldığı, berberlerin bu türküden nefret ettiği fakat berberin önüne geçip bu türküyü söyleyen ve katıla katıla gülen esnaf milletini hatırlattım. Senin de çok hoşuna gitti bu.
Bu kadar yavan, böyle bir yavanlıkta anlatmamıştın bana ama neyse.
İyi. 44.
Meriç Evdet ile Fethi Naci ta çocukluktan beri arkadaşlar. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmezmiş aslında. Fethi Naci inşaatlarda çalışmış. Meriç Evdet de otobüse binebilmek için tanıdık birilerinin geçmesini bekliyor. Kolay değil. Onlar da bir takım zorluklar çekmiş. Meriç Evdet Paris'e büyükelçi atandığında Ecevit döneminde Fethi Naci orada burada dedikodusunu yaptı, biliyor musun? Sözde Meriç Evdet Paris'e gitmek için ona buna yağ çekmiş, kulisler yapmış. Bir süre işe yaramaz adam büyükelçi oluyor. Bir şairin büyükelçilik yapması ne güzel bir şey yahu. Fethi Naci biraz tuhaf adamdır işte, anlaşılmaz kinleri vardır. İdris Küçük Ömer'le de çok iyi arkadaştı ama İdris öldüğünde hiç bahsetmedi ondan. Tek bir satır bile yazmadı. Böyle işte. Bu da Ece Ayhan'ın seslerinden biriydi.
Evet.
Şimdi buradaki isim Fethi Naci, Nurullah Ataş'tan sonra ikinci büyük eleştirmen olarak görülüyor. Daha sonra ondan daha büyük Fethi Naci'den sonra şu günümüzde bile hala büyük bir eleştirmen gelmediği söyleniyor. Çok ilginç bir kişilik Fethi Naci. Biz Adam Sanat dergisinde sanırım adam yazılarını okuyorduk, hatırlıyor musun?
Hı hı. Çok net olmamakla beraber hatırlıyorum.
Ve kışkırtıcı bir tarzı vardı diyelim. Ama kendisi de biliyordu ve bilerek yaptığı bir şeydi o. Yani edebiyatı insanlara kışkırtmaktan hoşlanıyordu. Önemli bir anekdot var. Şu zaman yakın zamanlarda hep kitaplardan bahsediyorum da başka benim muhabbetim yok.
Vallahi çekilmez.
Çekilmez bir muhabbet. Neyse, Orhan Koçak'ın bir kitabı çıktı, eleştiri kitabı. İsmi şu an aklımda değil. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı, bir de Ayhan Geçkin'in 3 kitabını ele almış Orhan Koçak. O kitapla beraber aslında bilindik bir temadır bu. 1958'de Yunus Nadi roman ödülü. Hı hı. İnanılmaz bir jüri üyesi vardır. Halide Edip adı var, bile var o jüride. Diğer isimler hatırlayabildim, Behçet Necatigil var. Hı hı. Haldun Taner var. Hı hı. Bu iki ismi özellikle anımsıyorum. Bir de şey var, Orhan Kemal var. Böyle 4-5 tane isim daha. Yani dönemin babaları, edebiyat babaları. Bu Orhan Koçak bunun kitabında herhalde bahsetmiş. Henüz ben kitabı okumadım. Şu an elimde ama zaman bulunca artık okuyacağım. Orada birinciliği Yılanların Öcüğü'yle Fakir Baykurt kazanıyor. Hı hı. İkinciliği Yusuf Atılgan Aylak Adam'la kazanıyor.
Ama o dönemde Aylak Adam'ın öyle bir jüri tarafından ikinci seçilmesi bile mucize bence.
Bence de.
Fakir Baykurt'un
Yıl 1958.
Evet, Yılanların Öcü'nün ya toplumcu gerçekçi bir roman. Aylak Adam günümüzde bile diriliğini koruyan, okunası, dili de muhteşem bir roman yani. Erken gelmiş bir roman bence Türkiye'ye.
Bir de nasıl gelmiş roman biliyorsun?
Nasıl?
Aylak Adam'ı yetiştirmek için Yusuf Atılgan sonunu belki öyle bitirmeyecekti. Hı hı. Son günde son saatte yetiştirmiş. Sonunu da öyle yazmış. Yani kesin aceleyle.
Kesin bildi mi?
Evet.
Onun yazma biçimine, yazıya verdiği önem mi denir buna? Titizlenmesine tanık oldum da ben. Halil'e mektuplar, kardeşim Halil diye Halil'e yazdığı mektuplardan edindiğim izlenim benim. Mesela Ana Yurt Oteli'ni yazarken bir ay boyunca bir odaya kapanmış, hiç kimsenin yüzünü görmemiş, hiç kimseyle konuşmamış, yemek bile kapının altından gelip tıklatıyorlarmış, kapının önüne bırakıyorlarmış yemeği ve o insanları görmeden bir ay kapanıp yazmış o romanı. Romandaki kedi, bir fare varmış evde. Tıkır tıkır tıkır ses çıkarıyormuş. Bundan çok rahatsız olmuş fakat yapacak bir şey de yok. Romana o kediyi almış.
Ya rahatsızlıklarla ya da dış dünyayla baş etmenin en güzel yolu onu romana, yapıtına katmak.
Ama çok hoş değil mi bu?
Muhteşem bir.
Roman yazdığın yerde bir fare var.
Ayrıntı.
Ve romanla bir kedi koyuyorsun ama ondan sonra öldürdü onu. Büyük bir ihtimalle fareyi öldürmediği için hala tıkırtıyor. Ben bu kediyi öldüreyim en iyisi. deyip feci bir şekilde öldürdü hem de. Zebercet kafasına vura vura.
O jüride isimlerini zikrettim. Haldun Taner ve Behçet Necatigil. Aylak Adam için tercihlerini kullanıyorlar. Diğerleri oy birliğiyle
Fakir
Baykurt'un Yılanların Öcü için kullanıyor. Ama çok doğru bir şey söyledim. 2017 yılındayız. Oradan 1958'e dönmek çok kolay değil. O dönemin dinamikleri. Yani bir sürü şeye hesaba katmak gerekiyor. Orhan Koçak ama eminim ki bu dinamikleri o kitabında katmıştır. Fethi Naci'ye dönersek, o dönem...
Fethi Naci hakkında benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Renksiz, kokusuz, tatsız bir imajı var benim kafamda. Olsa da olur, olmasa da olur gibi. Benim kafamda öyle. Şimdi kendisi çok büyük bir eleştirmen olabilir ama ben Türkiye'de okuduğum, başka bir dilde okuma yazmam yok malum biliyorsun. Benim okumam yazmam da yok aslında. İyi bir, ne güzel bir eleştiri yazısı diye hatırlayabileceğim bir tane yazı okumadım ben. Senin yazdıklarında, sen de eleştiri kitapları yazarsın.
Kitap tanıtım diyelim. Ha. Eleştiri başka bir şey.
Ama böyle beni okumaya sevk edecek, böyle meraklandıracak bir tane eleştiri okuduğumu hatırlamıyorum.
Semih Gümüş'ün yazdıklarını okudun mu?
O da aklımda.
Ya da Ömer Türkeş.
Ömer Türkeş mesela çok iyi bir eleştirmen olduğu söyleniyor.
Ya Semih Gümüş özellikle Ömer Türkeş de iyidir.
Ömer Türkeş'in iyi olduğunu duydum.
Ama Semih Gümüş'ün sahiden de çok zeki bir edebiyatçı olduğunu inanıyorum ben, eleştirmen.
Yağ çekiyor musun
yok,
gibi?
Yok, yağ çekmiyorum.
Senin olağanüstü tanışmış.
Yok, tanışmıyoruz.
Ha iyi. Tamam o zaman at hadi.
Hakkımda da bir şey yazmamıştır.
Öyle mi?
Yani iyi ya da şey kötü. Ama yerinde saptamaları vardır. Mesela işte Türk edebiyatında bir mekansızlık, mekan tanımsızlığında söz eder. Sürekli işte diyaloglara olan yüklenmeden. O diyalogların işte hangi mekanda geçiyor kardeşim? Hangi koltukta oturuyor? Rahat mı? Batıyor mu? Batmıyor mu? Etrafında işte hangi nesnelerle alışveriş var? Genel bir yakın ama dönem.
Yakın dönem.
Türk romana dair öyle bir eleştirisi var. Bana da Necmi Zeka bu eleştiriden işte ilk bahseden kişi okudum. Sahiden de böyle yerinde güzel saptamaları var. Fethi Naci'nin işte koltuğuna aday isimlerden biri herhalde, bilemiyorum. Bunu değerlendirecek olan yine biz değiliz. Şimdi Yusuf Atılgan'dan Fethi Naci'ye dönersek. Bu ödül yayınlandıktan sonra birincilik Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, ikinci Aylak Adam, Yusuf Atılgan. Bu romanların yayınlanması gerekiyor. Tevfika halinde, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yusuf Atılgan'ın kitabı yayınlanmıyor. Bilemiyoruz neden. Henüz
ama
bilemiyoruz.
Az önce söylediğim neden ne olabilir? Aylak Adam için 1950'li yıllar anlayışı çok farklıydı. Ya, dalmışlardı köye abi. Köye dalmışlardı yani. Köyde bizim bildiğimiz köyler değil. Büyük bir ihtimalle yani yaşadıkları köyden, kendi yaşadıkları köyden bir genellemeyle gittiler.
Şimdi çok doğru bir şey söylüyorsun. O dönemle ilgili tartışmalar var Adnan.
Doğru şeyler söylerim tabii ki.
Ya yerinde okumuşsun gibi tartışmaları.
Okur yazarım ben.
Biliyorum. Ya sanırım Haldun Taner, Behçet Necatigil de olabilir. Yani ikisi de olabilir. İkisinden birisi yılanların öcü için böyle bir Anadolu yok tanımlaması yapıyorlar.
Olması gerekmez. Ha. Şimdi olması
gerekmez. O da ilginç. Ama varmış gibi yapıyor. Orhan Kemal de böyle bir Anadolu var. Hatta daha fazlası var. Çıkışında bulunuyor. Bu jüri üyeleri kendi aralarında tartışıyorlar. Senin söylediğin o anlamda cukta oturuyor.
Ben yılanların özü için veya Fakir Baykurt için çok da fazla kendisini okumadım. Üzerine bir şey söyleyebilecek durumda değilim ama okuduğum köy romanlarından şu an birkaç tanesinin ismini verdiysen hatırlamam, cidden hatırlamam. Bana çok fazla şey gelmedi. Yani toplumsal gerçekçilik akımı. Fakat hiç de gerçekçi değiller. Çizdikleri A tiplemeleri, maraba tiplemeleri böyle karikatür gibi. Karikatür gibi. O romanlardan filme aktarılışında iki kez karikatür oldu.
Radyo Karavan'da sinema programı yapan bir arkadaş var. Hı hı. Ona söyleyin de bu konuya bir el atsın.
Ha, uzmanına gönderelim diyorsun.
Evet.
İyi, hadi. Daha da
bir, bir yer daha var. O jüri üyesinde bulunan Halide Edip adı var. Hı. Epey bir yaşlı. Sanırım 70'in üzerinde. 1958 yılı normal.
Sen bu bilgiden emin misin?
Eminim.
Halide Edip adı var. 58'de jüride. Türkiye'ye dönmüş müydü?
O jüride olduğunu biliyorum ben. Üniversitede hoca olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey var. Söylenenlere göre, bak dedikodu programı yapıyoruz. Halide Edip adı var çok yaşlıydı. Bütün romanları, yani yarışmaya katılan bütün romanları okuması mümkün değildi. Halide Edip adı varın asistanı vardı, Vedat Günyol.
Aa.
Onu okutuyordu. Oylamaya esas yapan Vedat Günyol'du deniyor.
Anladım. Olur. Normal.
Olur. Bence de.
Bence.
Ha, Fethi Naciye'ye bağlayacağım. Oraya
sen
geldim.
Sen Fethi Naciye'ye bir biçimde getireceksin.
Getireceğim. Ne oldu? Ece Ayhan gibiyim bak.
Rüşvet mi aldın?
Döndüm dolandım yine geldim. Hayır. Yusuf Atılgan'ın romanı çıktığında tek eleştiri yazan isim, roman hakkında tek söz eden kişi Fethi Naci. Olumlu, bu bile olumsuz. Onu olumlu ya da olumsuz. Olumlu. Onu söyleyeyim ama olumlu ya da olumsuz eleştiri bu.
Evet.
İlla olumlu olacak diye bir şey yok. Ama bu bile Fethi Naci'yi sevmen için yeterli bir neden olabilir. Düşün bak.
Tamam. Seviyorum ulan.
Şimdi bu bir şairin büyükelçilik yapması ne güzel bir şey yahu diyor. Ece Ayhan, az önceki sese dönersek.
Büyükelçilik bu hala da günümüzde öyle mi bilmiyorum. Bir takım insanlara pay verme şeyi, mesleği. Yani baban ne? Büyükelçi. Yani hiçbir işe yaramaz adam.
Ya öyle deme çünkü.
Kesinlikle öyle.
Bu yani Şili'de sosyalist Allende hükümetinde daha sonra da Nobel ödülü alacak Pablo Neruda var, bilirsin. Fransa'ya elçi olarak atanıyor. Güzel bir atama bu ya.
Ben şey için, diğer ülkeler için söylemiyorum. Türkiye'nin büyükelçilik politikasından aklımda kaldığı kadarıyla çok fazla önemli bir şey değil. Bir insanı iltifat etmek istersen, hatta bir insanı bu ülkeden kurtarmak istersen, sen bu ara çok fazla ayak altında dolaşma. Hadi git sen Almanya'da büyükelçilik yap.
Pablo Neruda dedim. Dinleyen varsa eğer, sürekli kitaplara boğuyorum, kusura bakmasınlar ama bu yaşadığımı itiraf ediyorum diye bir kitabı var. İzmir'de okumuş, beraber almıştık o
evet,
kitabı.
Evet, hatırlıyorum.
Olağanüstü güzel kitaplardan biridir. Neruda'yı. Eğer mümkünse bulabilirlerse bir yerlerde peşine düşsünler. 45?
Evet, 45.
İlhan Edip ben gece meyhane çıkışı. Edip arabasını park ettiği yerden almaya gitti. İlhan, arabası olan şair olur mu dedi. İyi Benofoy, Fransa'da arabası olmayan tek şair. O yüzden severim onu. Ben Edip'e tüccardan derim bir yazı yazmıştım. Edip'e geçiriyordum o yazıda. Onun ölümünden sonra çıktı. Edip'in karısı Mefaret Hanım çok gücenmiş. Edip'in en yakın arkadaşıydı, yapmamalıydı demiş Nahet Hanım'a. Ya Ece Nahit Hanım diyor ama Nahit Hanım diye tanınıyor. Ben öyle hatırlıyorum. Hep Nahit Nahit diye.
Ben hiç duymadım adını.
Orhan Veli'nin sırılsıklam aşık olduğu kadın. Aşık olduğu dönemde de bu Nahit Hanım evliymiş üstelik bir başkasıyla.
Nelerden bahsediyorsun sen gene Niyazi?
Bak oradan buraya geldik.
Aa, evet. İyice mahalle dedikodusuna çevirdin.
Çok güzel.
Seni ben programdan başla. Çıkarıyorum.
Güzel aşklar bunlar ya. Edebiyat
tamam aşkları. Tamam da kim kiminle beraberken bir başkasıyla beraber.
Orhan Veli sırılsıklam aşık Nahit Hanım'a.
Edip Cansever'in.
Ece Ayan'ın en önemli dostlarından biridir Nahit Hanım. Eğer dinlersen açıklayacağım.
Hadi dinliyorum. Can tabii, lütfen.
Şimdi Orhan Veli'nin Nahit'e gönderdiği aşk mektupları kitaplaştırıldı. Onu da okuyalım. Bunu sen muhakkak alırsın.
Evet, aldım. Biliyorum.
Var mı sende yoksa?
Büyük ihtimal.
İnanmıyorum. İnanırım. Neyse, Ece Ayan'ın Nahit Hanım'la ilginç bir ilişkisi var sahiden de. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Sohbetini yaptık. İleriki meselelerde ya da seslerde de çıkacak bu muhtemelen. Yani Nevzat Çelik, Küçük İskender gibi şairleri beraber ağırlıyorlar Nahit Hanım'ın evinde. Resmen şiir polisi gibi sorguya çekiyorlar. Yani sözlü sınav gibi bir şey. Nelerden hoşlanıyorsun, hangi müziklerden hoşlanıyorsun, hangi klasik müzikler, hangi ressamlar, hangi şairler, yazarlar. Sorular bunlar. Nevzat Çelik sınavı geçemiyor çünkü çok halim selim, sessiz, uslu, kendi halinde biri. Ağzını bıçak açmıyor, pek konuşmuyor. Hiç hoşlanmıyorlar. Küçük İskender'e bayılıyorlar. Yıldızlı Peki'yi alıyor ikisinden de. Çünkü fırlamanın haşeratın teki.
Haşerat mı?
Güzel anlamda ya.
Ha, iyi.
Yani bunlar yaramaz veya puşt şairleri, yazarları seviyorlar. Peki bir dedikodu daha yapsam olur mu?
Hadi yap bakalım.
Tamam. Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Hasan Ali Yücel ve oğlu Can Yücel. Bunların hepsi Nahit Hanım'a aşıklar.
Kim bu Nahit Hanım?
Bu Nahit Hanım. Yani Nahit Hanım'ı çözdüğün zaman Türk edebiyatını da çözüyorsun.
Aşık olmayanları say bari.
Aşık olanlara devam ediyorum. Sabahattin Ali, Edip Cansever de var aşıklar listesinde. Hasılı kim ki Nahit Hanım'ın büyük aşklarının öyküsünü yazar, Türk edebiyatının küçük bir öyküsünü yazmış olur.
İyi dedin. Can Yücel'le babası.
Evet. Baba oğul Nahit Hanım'a aşıklar. Ece Ayan ölüden arkasından konuşmayı veya başka deyişle ölülerle söyleşmeyi çok seviyor. Hepimiz seviyoruz. Değil mi?
Niye canım ben sevmem?
Evet sevmiyoruz.
Ben sevmem sen seversin. Mutlaka ruz ekiyle mi kurmamız gerekiyor bu cümleyi?
Ya genelde biz diye kuruyorum ben.
Niye biz diyorsun ki ben de? Beni karıştırma kendine.
Peki konuşmak için biz atlan değil insanların ölmesini bekliyoruz biz dört gözle. Öldükten sonra açılıyor eski defterler, eski hesaplar görülüyor. Hayattayken hesaplaşmaya kimsenin niyeti yok. Herkes tarihçileri çalışıyor. Ama sen patavatsızın tekisin Adnan. Sen mesela Zülfü Livaneli'ye bu programda demediğini bırakmadın. Ben de konuşmaktan kaçınırım. İnsanları yaralamak, onları incitmek dünyanın en kolay işi. Ama hak eden insanlar da var.
Mesela ben.
Evet. Seni hakkında konuşmadım. Bir hadis var.
Buyur hocam.
Kabirdeki ölü boğulmak üzere olup imdat isteyen kişi gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak bir duayı bekler.
Bu çok sahih bir hadis gibi değil yani.
Bilemiyorum da o hadis meselesi karışık ama böyle bir hadis buldum. Çok oturdu diye düşünüyorum.
Biliyorsun hadisler ikiye ayrılıyor. Sahih hadisler.
Sana bu uydurma gibi geldi.
Bana söyledim. Uydurma gibi geldi. Çünkü çok fazla şey edebiyat var. Hadislerde öyle edebiyat yok. Susuz kalmış bilmem bir şey gibidir, kuş gibidir, ağzını açar burnunu yumar değil. Şunu yap ya da yapma der.
Net.
Net yani. Yalan söyleme kardeş. Tamam mı? Bu.
Zina
şey demez
yapma.
Yani. Ha. Zina yapma der. Şey demez ondan sonra. Yalan söyleyen insan öbür dünyadan taşları alıp boğazına getirmiş, yığmış. Ondan sonra da onları tükürmüş gibidir. Demez.
İşte bak böyle dediğinde işte edebiyat oluyor. Tanrı edebiyat yapmaz.
Onun işine karışamam. İçinden gelir yapar yani.
Ya tam yeri geldi. Bu ne zamandır seninle konuşmak istiyorum. Başka bir eleştirme. Mehmet H. Doğan. İzmir'de bir şiir gecesi hep beraber gitmiştik.
Küçük İskender gelmişti.
Küçük İskender gelmemişti.
Küçük İskender gelmişti.
Sen içiyordun ve orada bir soru sormuştun Mehmet Erdoğan'a. Sanırım Yusuf Alper'in gecesiydi.
Küçük İskender'in gecesi.
Küçük İskender'in.
Küçük İskender'in gecesiydi. Ben o şiir toplantılarında...
Bir bardaydık.
Evet. Barda yapılırdı. Her hafta yapılırdı. Ben bir veya ikisine gittim. O gitme nedenim de şeydi. Küçük İskender'in gelmiş olmasıydı. Orada sorduğum soruyu hatırladım şimdi. Onu anlatayım. Hazreti Muhammed döneminde sözün çok büyük bir ağırlığı vardı. İnsanlar birbirlerine söz aktarırlardı. Duydun mu? İşte Muhammed şöyle bir cümle kurmuş diye kulaktan kulağa yayılırdı. Ve söz aktarılırdı. Günümüzde dedim oradaki insanlara, böyle bir ağırlığı yok şiirin veya sanatın, sözün. Hiç kimseyi hatırlamıyorum ki benim kulağıma gelip de duydun mu? Küçük İskender şöyle bir cümle kurmuş. Duydun mu? İşte filan şahıs şöyle bir cümle kurmuş türünden söz aktarılmıyor artık dedim. Sözün kıymeti kalmadı dedim. Orada hurra benim üstüme yüklendiler. Vay efendim şeriat propagandası yapıyormuşum ben burada. Sadece Hazreti Muhammed dönemi dediğim için.
Ve önünde de rakı bardağı.
Rakı bardağı. Neyse rakı bardağı olmasa da elimde kitap da olsa sen soruya bak beni niye dövüyorsun? Atmaya kalkıştılar bardan değil mi?
Oradaydık. Hmm. Zar zor sakinleştirdik. Ben nasıl hatırlıyorum? Hmm. Ya farklı böyle şeyle hafızalarımız, anılarımız var. İlginç. Bana da Yusuf Alper'in gecesindeymiş gibi geliyor. Bak Yusuf Alper'i sırf bunun için arayabilirim. Sormak için.
O da bambaşka bir şey anlattı.
Orada yine sen şeyden bahsettin. Şair olmak bir nevi peygamberliğe soyunmak mıdır? Çünkü güzel sözler söyleyerek etkilemeye çalışıyoruz insanları. İşte bir bildirimiz var. Onu en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Dediğinde Mehmet Erdoğan patladı. Vay buralarda kadar gelmişler bunlar. Zar zor sakinleştirildi diye hatırlıyorum. Ben de öyle kalmış.
Benim hatırladığım
İki defa mı yoksa bu adam sana? Ters çıktı o da olabilir. Yine mi sen? Atlan.
Gidip şey Allah'ın selamını getirdim size diye. Adamın evine gidiyormuşum. Ama ben Mehmet Erdoğan'la tanışmak ki.
Oraya gelmişti işte.
Hatırlamıyorum. Ben o olayda, o gecede Küçük İskender olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da ısrarlıyım, ısrarcıyım. Fakat önemli değil. O yıllar önceydi yani. O söz de bana ait olabilir yani.
46. Yazı ile yaşantı arasındaki ilişki beni çok düşündürdü. Ne yalan söyleyeyim, işin içinden çıkamadım. Yine de bir ilişki yok, bana göre tabii. Adam çok iyi olabilir, çok yardımsever, çok efendi ama yazdıklarına bakıyorsun boktan şeyler.
Bir anlamda bizim Ece için düşündüklerimizi kendisi için düşünmüş. Ya Ece insan olarak hayatına baktığımızda, yaşadıklarına baktığımızda arkasından konuşmak gibi olmasın ama böyle parantez içinde veya tırnak içinde neyin içine alırsan al iyi olarak yaftalanabilecek bir insan değil. Yani en azından...
Kötü de değil. İyi ile kötünün arasında.
Mesela ben kendimi kötü olarak yaftalayabilirim. Ben kendimi bildiğim için, çok iyi bildiğim için kendimi.
Ben en fazla kuşlara işte yemek falan, ekmek doğruyorum balkonda.
Ne kadar iyi insansın. Değil mi? Sen cennetliksin kesin.
Gideceğim.
Büyük kararlı. İhtimal çöpe atamadığın için. Aynı şey Ece'nin kendi kendine söylediği. Ne diyor? Bir daha okur musun? Yazı ile yaşantı arasındaki ilişki.
Beni çok düşündürdü. Ya ben Ece'yle bir söyleşi yapmıştım. Varlıkta çıkmıştı sanırım. Orada unutmuşum ben. Hı. Geçenlerde karıştırırken orada çıktı. Bu soruyu ona sormuşum ben. Yanıtlamış.
Ne kirli çıksınlar sen. Neler ya, çıkacak senden daha dur bakalım. Ama bu yazı ile yaşantı arasındaki
ya
ilişki...
Adam çok iyi olabilir, çok yardımsever, çok efendi. Ama yazdıklarına bakıyorsun boktan şeyler.
Ya iyi insandan bir şey çıkmaz benim şey yaptığım. Burada iyi insan derken mesela seni ve beni de kastediyor olabilirim.
Çok adilsin.
Sürekli iyiyi düşünen insan, iyiye bakan, iyilik düşünen, herkesin iyi dediği insandan bir şey çıkmaz abi. Böyle büyük bir yazar, şair falan tanımıyorum ben. Hayatlarına birebir tanışmak değil de hayatlarını okuduğun zaman da görüyorsun. Kötülükten çıkıyor her şey.
Mehmet Erdoğan haklıymış.
Niye?
Bu senin suratına. Ya Ece sürekli kötülükten, kötülerden söz ediyordu. İşte ben de böyle yazı ile yaşantı arasında ne bak çok ben de hakikaten az değilmişim, kötü değilmişim. Sıkıştırmak için herhalde muhtemelen sordum bu soruyu. Ama sen bu çok... kötüsün ama iyi şairsin. Hadi açıkla bakayım bana bunu. Ece açıkla bakayım.
Ama bunu bu şekilde sorsaydım mesela alnından öperdim. Alnından öperdim.
İmalar yoluyla yaşıyoruz ya. İmalarla sürdürüyoruz. Oradan besleniyoruz. Herhalde ya kaç yaşındaydın?
Şimdi olsa yine soramazsın ama.
Efendilik yaparım. Sormazdım herhalde. Ya bu Hilmi Yavuz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anı kitabı çıktı biliyorsun. Anıları yayınlandı. Ondan sonra böyle fena köpürdü. Böyle ihanete uğramış gibi hissetti kendini. Edebiyatçılar ile eserler arasında koşulluk, tutarlılık istiyoruz biz. Şimdi Mahur Beste'yi yazmış, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Şimdi ben böyle bir tutarlılık istemiyorum ben de.
Nasıl?
Yani eserleriyle yaşantısı arasında ne gibi bir tutarlılık olabilir? Şey vardı...
Tutarlılıktan kastın ne yani?
Ya Barthes'ın bir şeyi vardı, yazar öldü. Bundan sonra yazar eserlerinden ibarettir. Yazar eserlerinden falan ibarettir. O ama öyle olmuyor. Hepimiz istiyoruz bunu. İster istemez onun yaşantısı, geçmişi de eserlerine giriyor. Onunla birlikte ele alınıyor. Bir hikaye istiyorsun. Zaten bütün yazarların çoğunda eserlerinde kendisinden parçalar var ister istemez. Çevresinden birini alıyor, bir iki cümleyi alıyor.
Bütün yazarlar için aynı şeyi söylemek bana bir çok iddialı geldi de yine de ya insanın yazar olduğu zaman kendinden uzaklaşması, kendinden tamamen çıkması diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki çocukluğu var, acıları var, sevinçleri var, mutluluğu var, mutsuzluğu var. Bunlar tabii ki eserine yansır gibime geliyor. Fakat nasıl, ne derecede yansır, nasıl dönüşür? Çok iyi kamufle edebilen iyi oluyor. Yani sen roman yazdın gerçi.
Ama benzer, romana benzer bir şey yazdım. Ama ben ilk şeyimi nerede yazdım biliyor musun?
Nerede? Ha.
Mastürbasyon yapmak için bir tane böyle öykü yazdım bir deftere.
Ha, uzun, öyle bir uzun.
Evet. Çünkü ben öyle şey görselden zevk almıyorum. Yazılı olduğunda, yani yazılı uyaranlardan hoşlanıyorum. Onların peşinden gidiyorum. Öyle romanım vardı gizli onu bir sene kadar.
Kendin yazdın.
Ortaokuldaydım. Evet yazmıştım. Şu tamam. Anda yazmak isterim. Ama biliyorsun yayın dünyası çok efendi.
Çok efendi değil artık ya basılabilir.
Yani yok yok.
Yeraltı edebiyatı diye yavaş yavaş Türkiye'de gelişmeye başladı. Bence şimdi tam zamanı yaz. Yaz da iki şey yapak.
Eyvallah sağ ol. Ya bu Hilmi Yavuz meselesine dönelim. Şimdi muhafazakar bir platformda yazıları yayınlandı Hilmi Yavuz'un biliyorsun. Hilmi Yavuz deyince aklıma ya Ahmet Hamdi Tanpınar'dan yazdıkların gibi ol. Sen niye kumar oynuyorsun? Niye işte elin milletin karısına gözünü dikiyorsun? Anladın mı? Niye içiyorsun? Böyle bir şey bekliyor. Yani yaşını başını almış, yani saçı sakalı ağarmış bir şairden bahsediyoruz. Hilmi Yavuz'dan ve onun saflığından.
Ben anlamadım meseleyi. Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında
mı? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitabı çıktı arkadaşım.
Biliyorum da onun
hakkında... O kitabı okuduktan sonra Hilmi Yavuz'a derin bir hayal kırıklığı. Sen benim yazarım olamazsın.
Çünkü kumar oynuyorsun.
Çünkü kumar oynuyorsun. Artık o kitapta taktığı neler varsa böyle bir hayal kırıklığı. Hani bunu ben yapabilirim. Ben de yapamam artık. Emeği geçtim.
Bak benim yeni jetonum düştü. Şey yani iyi insan olmasını istiyorum.
Evet.
Aa Hilmi Yavuz da saftirikmiş. Düpedüz saftirik.
Kötüymüş.
Evet. Ergenliğini yaşamamış insanlar böyle düşünebilir. Bana çok tuhaf geldi söylediklerin. Ben bir yazara hayranım. O tuvalete bile gitmez. Gibi bir şey bu.
İşte Hilmi Yavuz.
Tamam da onun ne yapıyor? O öyle büyük ve iyi bir insandır ki terlemez bile. Hatta ölmez. Olurum ben. O da ısıracak, sıcak, o olacak ve ölecek yani.
İşte.
Hayatında, bak şimdi sinirlendim. Gerçekten böyle bakan insanlar varsa...
Seni nihayet sinirlendirebildim ha. 7. program mı bu, kaçıncı?
Ha geçti.
Geçti mi? 47. Gözlüğümü kaybetmiştim. Bir gün önce de Etap Oteli'ndeydim. Orada bulurum diye otele gittim. Lobide gözlüğü sorarken baktım Onat geliyor. Başını öne eğdi, yanımdan geçti. Biz de başımızı öne eğip Ece'nin ve Onat'ın yanlarından geçelim sessizce. Bu arada Etap Oteli'nden de çıkmıyoruz ha.
Ne oldu, çekemiyor musun? Şimdi sürünmesini mi istiyorsun sen de? Benim şairim aç olmalı. Koltuğunun altında ekmekle gezerken, yağmurdan ıslanmış kıyafetlerini çıkarıp yattığında hiç böyle utanmıyordun sen. Şimdi bir Etap Oteli'ye gitti, utan Ece'ye, utan.
Letfe yaptım hatta.
Ha.
Kitaba mı geçelim, ne yapalım?
Geçelim, evet.
Şimdi kitabın ismi Mukaddes Cildin Parçalanışı.
Mukaddes
Cildin Parçalanışı. Yazar Semra Topal. Agora kitaplığından Ocak 2008'de çıkmış. 198 sayfalık bir roman. Kitap Yusuf'a adanmış. Kitabın kapak tasarımı Mithat Çınar'a ait. Kitap kapağı tabiri caizse geçiştirilmiş. Bu oldukça ağır roman için, bana sorarsan oldukça hafif kaçmış. Bu gibi zorlu kitaplar için okur özel tasarımlar bekliyor. Kitap kapaklarını es geçenler çok ama bence çok yanılıyor. Çünkü kitaplar, bazı kitaplar, özellikle bu kitap kapağından başlıyor. Tanımayanlar için Semra Topal'ı kimdir onu söyleyelim. 1964 Eskişehir doğumlu, ödüllü bir yazar. Oldukça üretken bir yazar. Neredeyse her iki yılda bir kitap yayınlamış. 1996, 98, 2000, 2003, 2005, 2006. Mukaddes Cildin Parçalanışı kitabını ben Açık Radyo'da bir programa konuk olmuştum. Orada Mukaddes T'nin parçalanışı olarak telaffuz ettim. Yeri gelmişken özür dileyeyim. Burada kitaba, kitabın cildine de gönderme var. Mukaddes Cildin Parçalanışı. Hem cildimiz parçalanıyor, hem de kitap parçalanıyor, kitabın cildi.
Açık Radyo'da yaptığım bir gafı buradan mı düzeltiyorsun?
Düzelteyim, yeri gelmiş. Nerede düzelteyim? Oraya özür mü göndereyim?
Evet. Radyo Karavan'ı bu amaçla kullanmana izin vermem arkadaş.
Peki. Şimdi parçalanan mukaddes ten değil, bana sorarsan mukaddes cilt. Ben yayıncı olsaydım paraya kıyardım. Tam da bu noktada ciltli basardım bu kitabı. Okurlar gönüllerince parçalasınlar diye. Sen kitap yakmıştın var da parçalamıştın var mı? Vardır.
Vardır. Parçaladım. Yok, parçalamak
ben değil. Ben Joyce'un Ulysses kitabı.
Türkçesi.
Ne? Parçaladım.
Ama okunacak gibi değil ki o.
Okunacak gibi değil, bir de ağır kitap.
Abi onu, Ulysses'i birisinin kafasına atsan kesin öldürürün adamı. Evde bulundurmamak lazım. Ruhsatın var mıydı?
Neyse, kitaba dönelim. Mukaddes Cildin Parçalanışı kitabına. Arka kapağında Semra Topal'ın kaleme aldığı bir yazı var. Kitabı ve bence yazarlık edimini oldukça iyi açıklayan bir yazı.
Neyini?
Yazarlık edimini. Ne yazarlık gıcık, faaliyetini.
Ne gıcık bir kelimedir o
edim. Ama edim güzel de ya, o kadar kötü.
Benim çok gıcığıma gidiyor.
Ne diyelim ona?
Edin hadi. Hadi.
Yazmak ciddi anlamda mahremle ilgilidir. Yazar kitapta, kitapla en mahrem öznelliğini öteki için yaratır, diyor Semra Topal. Şimdi Peri Nacar kitaptaki karakterlerden biri. Periler geleneksel cinsiyetçiliği tehdit ederler. Zira onlar cennetteki ateş yendiğinden kopup gelmişlerdir, diyor. Falcı güzeli Enjoy, kitap kahramanlarından. Ölüm döşeğinde yatan bir amca, dua satıcısı Hoydong, ortopedi hemşiresi Ruhat, tesettürlü teyzelerle mistik ve erotik bir dünyada deviniyorlar. Bu saydıkların bile romanın ne kadar kışkırtıcı olduğunun göstergeleri bana sorarsan.
Beni hiç kışkırtmadı.
Yalnız mistik, erotik bir dünya oluşturuyor.
Neyse, Semra okuyacağım Topal. Bakarım da.
Okuyacaksın. Şimdi beden, dil, mekan, kişiler kitabın adından da vaat ettiğini yerine getiriyor. Parçalanıyorlar adeta. Etkileyici bir hayal gücü var Semra Topal'ın. Anlatıcı bir kadın ama cinsiyetsiz bir dil yaratmayı becermiş bana sorarsan. Abi,
bak şimdi ilgimi çekti.
Bence de bu kitabı okumak için yani bu cümle bile yeter, artar.
Evet. Tam da ben bu dönemde bunun üzerine düşünüyorum. Bak ne düşünen adamım. Herhangi bir metni okumaya başladığımda, roman, anlatıcı olabilir, bu kahramanın kendisi olabilir, kendi dilinden olabilir. O insanın bir cinsiyeti ilk sözcükten itibaren geliyor insanın aklına. Tek tek sözcükler herhangi bir cinse işaret etmediği müddetçe kafamızda ya kadın, ya erkek, ya travesti, ya işte eşcinsel olarak okuyoruz. Ondan sonra küt diye karşımıza tam tersi çıktığında şaşırıyoruz. Sözcüklerin de cinselliğe ait bir göndermesi var. Herhangi bir şapka ile başladığında kadın da olabilir, bu erkek de olabilir. Tarihine baktığında. Ben saçmalıyorum, farkındayım.
Yok, hayır, çok iyi.
Niye saçmalıyormuşum gibi bakıyorsun o zaman?
Yok, ilgiyle dinliyorum seni. İzliyorum hatta.
Ha. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar benim.
Ya bu romanı okuduktan sonra tekrar konuşalım mı roman hakkında?
Sevmem öyle roman hakkında konuşmak. İki insan roman hakkında konuşacak Allah aşkına.
Allah aşkına, bırak hayır. Allah aşkına diyorsun ha. Ya. Bu romanda sefalet ile görkem bir arada, ne de olsa bedenin alanındayız. Kutsal ve rezil bir alan bana sorarsan beden. Hı-hı. Göklere de çıkarırsın, yerin dibine de sokarsın. Bu kadar, bir tane alıntı var romandan, onunla bitirelim.
Tamam hadi.
Veda ettikten sonra bitirelim bu.
Sen ayarlıyorsun bu finalleri, geçen haftanın finali gibi.
Bence şey, en son yine finali sen oku. Hı-hı. Burada bitirelim biz. Olur mu?
Hadi görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Adam başı fakirliğin daniskası çıkıyorlardı karşılarına. Adam başı fakirliğin daniskası. Şöyle elektrik gönderme bana. Başka tarafa bak. Adam başı fakirliğin daniskası çıkıyorlardı karşılarına. Herkese eşit biçimde paylaştırılmayan ömür ve para esasında boşların boşuydu. Ve Tanrı bilmeden en pis elbiselerini giymiş gibiydi. Ruhat esen kuru rüzgara karşı şöyle konuşuyordu. Tanrım, yürekleri neden saat gibi kuruyorsun? Oldu, gel.
Tanrım, yürekleri neden saat gibi kuruyorsun?
O kadar pis ilacın var ki senin.
Ciddi. Okuyamadım evvel şeyi, sabit et. Bak ki bana kim kötü enerji verdi.
Tabii
okuyamadım
ki.
Bu kadar basit. Hemen şey yani, okuyamadım bir nedeni vardı.
Şey yapıyor.
Çok kötü bir öykü yazdı mı? Attan beni aramıştı ya dün, ondan herhalde.
Lan dur bir.
Tanrım.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.